Hatırlarsanız daha önce hicret meselesi adlı başlıkta asabiyet konusuna hafifçe değinmiştik. Bizlere cahiliye döneminin bir geleneği olduğundan bahsedilen asabiyetin bu bölümde ayrıntılarına bakacağız. Bakalım asabiyet sadece cahiliye dönemi olarak ifade edilen zamana mı ait, yoksa daha öncesi mi var? Ya da asabiyet bir gelenek mi, yoksa aslında bir devletin dini mi? Cahiliye dönemi olarak adlandırılan dönemden bahsederken en fazla rastladığımız kelimelerden, kavramlardan biri asabiyettir ya da asabiye. Yeri ve zamanı geldiğinde ben ısrarla asabiyet diye bahsederken yorumlarda düzeltenler de çıkıyor. Onun aslı ahsabiyettir diyenler oluyor. Oysa bu iki kelime farklı. Pardon, yanlış oldu. Ahsabiyet diye bir kelime yoktur diyecektim. Varsa da ben daha önce böyle bir kelime duymadım. Ahsap kelimesinin kökeni hiziptir. Ahsap kelimesinden kendi kendinize bir kelime üretiyorsanız onu bilemem tabii. Neyse, biz konumuza, yani asabiyeye dönelim. Mukaddime adlı eserinde yazdıklarına göre İbn Haldun teorik olarak iki tür asabiye olduğunu ortaya koyuyor. Bunlardan biri kan bağı ile olan asabiye ki devlet kurana kadar elzem olan bir bağ biçimi. Asabiyetin asıl amacı devlet kurmaktır ifadesini kullanıyor İbn Haldun. Devlet kurduktan sonra ise asabiyetin bozulmasının kaçınılmaz olduğunu ileri sürüyor. Devleti kuran maddi ve manevi güç ona göre asabiyetin bizatihi kendisi. Şimdi küçük bir aile düşünün. Bunlar kan bağı ile veya süt geleneği ile birbirine bağlılar. Topluluk büyüdükçe asabiye doğal olarak zayıflıyor. Çünkü farklı kültürler ve inanışlar, gelenekler devreye giriyor. İbn Haldun, mezhep yani soy bağı ile olan asabiyetin daha çok bedeviler arasında ya da daha ilkel topluluklarda yaygın olduğunu, ikinci bir asabiye teorisi olarak ortaya koyduğu sebep asabiyesinin ise daha medeni toplumlarda, hadarilerde yaygın olduğunu ileri sürüyor. Yani yerleşik toplumlarda. Kendi asabiyesini kuramayan toplumun yok olmaya mahkum olduğunu, böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında ise bir başka toplumun yönetimi altına girebileceğini yazıyor Mukaddime adlı eserinde. İbn Haldun'a göre bir toplumun kendi ayakları üzerinde dimdik durabilmesi için asabiye şart ve bir toplumun kendi yaşam hakkı için en önemli ihtiyaç. Peki devlet kurma yolunda neden asabiye bu kadar önemli? Çünkü toplumun içindeki bireylerin ortak değerleri olması, geleneklerine bağlı olması, dışarıdan maruz kalınabilecek, gelebilecek saldırılara karşı ortak hareket edilmesi en önemli etken olarak ortaya çıkıyor. Adeta bir tutkal görevi gören asabiyeyi, toplumsal dayanışma, toplumsal ortak ruh, ortak bir düşmana karşı savaş sırasında birlikte hareket etme, aynı davayı savunma, ortak bir dava uğruna hareket etme, hayatta kalma uğruna bir toplum için kendini feda etme duyguları ile de anlatabiliriz. Bir de başka kavimler üzerinde üstünlük meselesi var tabii. Soy yoluyla güçlü bir asabiye ortaya koyan toplumlar bir üst seviyeye geldiklerinde asabiyesi güçlü olmayan diğer kavimlerle mücadeleye girişiyor ve bu aşamada güçte belirleyici unsur asabiyenin seviyesi oluyor. Yani az önce bahsettiğim tutkalın gücü. Doğal olarak sayısal ya da ruhsal açıdan güçsüz olan toplum, bu konularda asabiyetini tamamlamamış olan toplumun karşısında zayıf düşüyor ve yenilmeye, bir başka ifadeyle asimile olarak yok olmaya mahkum hale geliyor. Büyük devlet adamları yönettiği toplumu bölmeyi değil, onları bir arada tutarak ve toplum için ortak değerler üreterek bu tutkalı nasıl sağlamlaştıracağını düşünmeli ve toplum içinde en ufak ayrılık emaresi görülen durumlarda devletin gücünü kullanarak hareket etmeli. Bunun örneklerini tarihte görebiliyoruz. Örneğin Justinian. Bizans İmparatoru Justinian, tahta çıktığında Roma neredeyse bir çöküş dönemindeydi. Bir önceki yönetimden özellikle ekonomik açıdan enkaz devralan Justinian, tahta çıktığı 527 yılından itibaren çeşitli reformlar yaptı. Doğu Roma'nın en zayıfladığı dönemlerden biriydi. Sürekli topraklarını kaybediyor, ekonomik olarak zor durumda kalan halk sürekli isyanlar başlatıyor, kültürel yozlaşma had safhada hissediliyordu. Justinian, belediyeleri yeniden yapılandırdı. Toprak reformları ve yeni bir bayındırlık ve imar politikasıyla köprü, yol ve kiliselerin yapımına ağırlık verdi. Hatta son günlerde en çok konuşulan Ayasofya bunlardan en görkemlisidir biliyorsunuz. 5 yılda tamamlandığını ve yapımı en hızlı gerçekleştirilen katedral olduğunu da belirtmek gerekir. Neden böylesine kısa bir sürede tamamlandı merak ettiniz mi? Çünkü dini ve siyasi birliğe bir an önce ihtiyaç vardı. Her şeyden daha önemliydi bu. Doğu Roma için hayat memat meselesiydi. Ayasofya'nın yapımı sırasında efsaneler ortaya atmanın, örneğin devlerle birlikte inşa edildiğini, orta kapıda kullanılan ahşabın Nuh'un gemisinde kullanılan tahtalar olduğunu ileri sürmek gibi efsanelerle bu süreci süslemek işte bu tutkalın malzemelerinden bir tanesiydi. O dönem ayrılığa düşmüş olan Ortodoksları bir araya getirmek için, aynı çatı altında toparlamak için en önemli yapılardan bir tanesiydi Ayasofya. Bir devlet yöneticisi düşünün ki bir taş bina üzerinden yönettiği tüm toplumu bir arada tutmak için elinden geleni ortaya koyuyor. Nesep yani soy asabiyeti ile bir arada olan toplumu göçebelik ve sürekli büyümek gibi kavramlar zayıflaştırıyor. Yani o toplumu saf ve aynı soydan gelen bir toplum statüsünden çıkarıyor. Bunun için bu aşamada gücün korunması açısından sebep asabiyetine geçiş yapmak gerekiyor, diyor İbni Haldun. Sebep asabiyetinde ise kan bağı şartı yok. Ortak şuur ile hareket etmek, bir olgu üzerinde aynı duyguları paylaşmak, ortak hedefler, ortak çıkarlar, sebep asabiyetindeki en önemli kavramlar. Bu asabiyet türünde kan bağı yerini toprak bağına bırakıyor. İşin içine toprak bağı gibi bir kavram girdiğinde ise o toplum artık bedevi bir toplum değil, medeniyete kapılarını açmış hadari bir toplum haline geliyor. Sıkıcı bir konu olduğunun farkındayım ama birbirine düşman olan Arap kabilelerin nasıl bir araya getirildiği, inanışlarıyla, gelenekleriyle farklı kabilelerin nasıl aynı çatı altında toplandığını anlamak açısından önemli bir ayrıntı bu konu. Anlatılan olaylarda sonradan yazılan metinlerle Zeyd'in statüsünün neden değiştirildiği, amcalara karşı geliş, sonradan asabiyetin kaldırılması gibi konuları anlamak açısından bunlar önemli detaylar. Bu bağlamda şunu da gözden kaçırmamak gerekir. Arapların bir kısmı nesep asabiyetinden sebep asabiyetine geçiş döneminde bunu kabul etmemiş olabilir ve bu yüzden dışlanmış olabilirler. Yani soyun kutsallığına inanan ve insanları Araplaştırmaya sıcak bakmayan bir takım gruplar ki bunlardan en önemlisinin Mahra Sultanlığı olduğunu düşünüyorum, uygulanması planlanan Arab-ı Müstaribe politikasına katılmayıp kendilerini bu politikadan izole etmiş olabilirler. Bu durumda o kabilelerin liderleri de tarihe yalancı peygamberler olarak geçmiş olabilir. İbni Haldun'un bir de çok güzel sözü vardır. Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer der kendisi. Peki İbni Haldun'un ortaya koyduğu bu teori ilk defa söylenen şeyler miydi? Elbette olmayabilir. Ancak onun ortaya koyduğu anlatım biçimi dünyadaki birçok teorisyeni kendisine hayran bırakmıştır. Kimilerine göre onun en büyük hedefi masalcıların masallarını yakmaktı. O yüzden bazı çevrelerce sevilmez zaten. Kendisinin Tanrı iman meselesi konusunda fikirlerine katılmamakla birlikte Umran ilmi adını verdiği topluma olan bakış açısı, bir arada yaşayabilmek adına toplumun nasıl davranması gerektiği ile ilgili ortaya koyduklarına saygı duymamak mümkün değildir. Çok ilginçtir. Asabiyet konusu bize anlatılırken birçok metinde cahiliye dönemi olarak bahsedilen döneme atıfta bulunulur ama Roma'nın ve antik Yunan'ın asabiyet geleneğinden pek bahsedilmez. Evet, bu gelenek insanoğlunun ilk defa bir arada yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkan kadim bir gelenektir elbette ama bizim aradığımız bağlar Roma'dakiler. Çünkü ısrarla söylediğimiz gibi tarih konusu işlenirken bu bahsedilen mekan bir Roma vilayetiydi. Roma tarafından yönetilen, yöneticileri Roma tarafından atanan vassal bir topraktı. Daha sonra bağımsız devletini kurmak isteyen güçler, vassal dönemin tüm hikayelerini bir araya toplayarak yeni bir anlayış, yeni bir tutkal oluşturdular. Az önce de dile getirdiğim gibi, tapınak bölgesinde uygulanan nesep asabiyetinden sebep asabiyetine geçiş yaptılar. Aynı ortak çıkarlar ile, aynı hedefler doğrultusunda, aynı ortak değerleri bir araya toplayarak, İbni Haldun'un sebep asabiyeti olarak anlattığı başlıklardaki süreci yaşadılar. Roma'nın asabiyeye verdiği isim neydi biliyor musunuz? Aynıydı. Kelime benzerliklerinden yola çıkarak analoji yaptığımı ileri sürenler yine sinirlenecek belki ama esobia antik bir Yunan kelimesidir ve Arap topraklarına aynı söyleniş biçimiyle geçmiştir. Roma'daki dindarlık kavramı olarak bahsedilen piedas'ın antik Yunan'daki karşılığı işte bu kelimeydi. Tıpkı Arapların kullandığı asabiyet gibi aynı şekilde asabiye olarak söyleniyordu. Asabiye, piedas ya da bağlılık, sadakat, görev, kendini adama, içinde bulunduğun, bağlı olduğun toplum için en önemli davranış biçimiydi. Bunları kabul etmeyen, bu davranış biçiminden daha farklı davranan dinin dışına çıkmış sayılıyordu. Asabiye'ye karşı gelmek, tanrılara karşı gelmek sayıldığından kişi mürtet ilan ediliyordu. Şimdi eski bir Roma vilayeti olan tapınak bölgesinin hikayesine bir daha bakalım isterseniz. Anlatılan hikayede Arap bir peygamber var, atalarına karşı geliyor ve Asabiye'nin başında olan amcası onu dinden çıkmakla, dinsizlikle suçluyor. Şimdi taşlar yerine daha iyi oturuyor değil mi? Çünkü o dönemin din anlayışı henüz nesep asabiyeti üzerinden devam ediyor. Sebep asabiyeti üzerinden değil. Ve bunu en iyi şekilde ifade edebilecek metinlerden, anlatılardan bir tanesi buydu. Daha önce de söylediğim gibi bizi ilgilendiren kısım bu metinlerin neden yazılmış olduğu. Grekçe yazılmış İncil'lerde bu kelimeyi birebir görebilirsiniz. Asabiye. Roma ile ilgili kurduğumuz bağlantılara kelime benzerliği üzerinden yaklaşımda bulunanlar, kavramları açıkladığımızda ne yazık ki ikna edici cevaplar veremiyor. Saçmalık, alakasız bağlantılar diyerek konuyu geçiştirmeye çalışıyorlar. Ya da kendi kuramadıkları bağlantılara ilk defa rastladıkları için belki itiraz etmeye, görmezden gelmeye çalışıyorlar. Bunun en büyük örneğini Otorite adlı videoda Lat putunun Roma'ya ait bir put olduğunu, Roma'yı temsilen tapınak bölgesinde bulunduğunu söylediğimizde görmüştük. Yunan dilinde Yunanistan'a ne denir biliyorsunuz? Ellada. İşte Ellada dendiğini bilmeyenler o zamanlar buna itiraz etti. Ellada, Hellas. Yunanistan'ın Yunanistan'daki adıdır, evet. O bölgeyi bizim gibi Araplardan, Farslardan etkilenmiş toplumlar Yunan, Yununi gibi ifadelerle tanımlar. Kendi dillerinde söylersek Ellada ya da Hellas dememiz gerekir. İlyas, İlyada ve Eliyah örneğinde olduğu gibi bölgesel anlamda fonetik değişimlere uğramış olan bu kelimelerle ilgili bakın İslam Ansiklopedisi ne yazıyor. Bizim için önemli olan kısım şu. Arap dil bilimcilerine göre İlyas yabancı bir kelime olup aslı İbranice Eliyah veya Eliyahu'dur. Yahve Tanrım'dır anlamına gelen bu ismin, onun asıl adı değil, peygamberlik görevini simgeleyen bir lakap olabileceği de belirtilmektedir. Arapçada İlyas şeklini alan Eliyahu, Yunanca'ya ve Latince'ye Elias olarak geçmiştir. Kelimenin Arapça'ya Hristiyanlık kanalıyla girdiği ileri sürülmektedir. Jeffrey'e göre. Joseph Horowitz, İlyas'ın Yunanca'da Elias veya Eleas, Etiyopya dilinde Elias, Süryanice'de Elia olduğunu, İslam'a Habeş Hristiyanlığı yoluyla geçtiğini belirtmektedir. Bu açıklamaları okuduktan sonra insan başka kelimelerdeki geçişin nasıl olduğunu düşünmeden edemiyor. Şimdi bağımsız dil uzmanlarına bir şey danışmak gerek. Bağımsız diyorum çünkü üniversite kürsülerine maaşla bağlı olanlara sözün meclisten dışarı pek güven olmuyor. İlyas, İlyada ya da Elia ya da bir başka geçişten bahsedersek Yunanistan'ın Yunanca'daki adı Ellada, Hellas ya da Ellat. Ben şimdilik her bildiğimi paylaşmayayım. Haddimizi bilelim, sahneyi dil bilimcilere bırakalım. Şimdi size Kutub-i Sitte'den yani sahih sayılan en önemli kitaplardan biri olarak kabul edilen İbn-i Mace'nin kitabında yer alan bir hadisi göstermek istiyorum. Bu hadisi siz de sunnah.com'da kendiniz aratarak bulabilirsiniz. Bu hadiste diyor ki, "The messenger of Allah came out to us one day wearing a Roman cloak of wool with narrow sleeves. He led us in prayer wearing that and nothing else." Yani Türkçesiyle ifade edersek, Allah'ın elçisi bir gün aramıza dar kollu bir Roma cübbesiyle geldi, bunu giymiş halde bize namaz kıldırdı. Yani imamlık yaptı. Bu hadisi yanlış anlamış olmayı umut ediyorum. Samimi olarak ifade edeyim, hiçbir ön yargıyla yaklaşmadan soruyorum. Tamamen tarafsız bir bakış açısıyla anlamaya çalışıyorum. Böyle bir hadisin Kutub-i Sitte yani tevatür yoluyla günümüze kadar gelmiş ve sahih kabul edilen hadisler arasında güvenilir bir hadis ravisi olan İbn-i Mace gibi bir ravinin eserinde ne işi var? Sa'd bin İbrahim'in hadisi güvenilir ve yetkin ravilerden alınız ifadesine göre çöpe atamayacağımız İbn-i Mace'nin bu hadisini nereye koymamız gerekiyor? Bir defa daha ifade edeyim. Samimi olduğumdan lütfen şüphe etmeyin. Sadece sormak ve yanlış anlamış olmak istiyorum. İkna edici bir cevap bulamazsak, o halde yine sürekli bu kanalda ifade ettiğimiz gibi aynı soruyu sormak gerekli olacak. Bu hadiste bahsedilen Allah'ın elçisi kimdi? Bu bahsedilen kişi Roma cübbesiyle imamlık yaptığına göre kimin veya nerenin elçisiydi? Az önce bahsettiğim fonetik değişimleri dikkate alarak ve keşke Yunan kazansaydı diyenleri hatırlayarak buna siz karar verin lütfen.